Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 26. ayet-i kerimesini tekrar okumuştuk. Gerçekten söylenecek, konuşacak çok şey var o ayet-i kerimeyle ilgili. Ama programımızın formatı gereği çok fazla uzatmayalım. Bu kadarla iktifa edelim. Bugün inşallah bir sonraki ayet-i kerimeye, 27. ayet-i kerimeye başlamış olalım. Estaiz billah, bismillah. Tu'licul leyle finnehari ve tu'licul nehara filleyl ve tuhricul hayye minel meyyite ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisâb. O Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi de hesapsız rızıklandırırsın. Muhterem dinleyicilerim, bir önceki ayet-i kerimede geçtiği üzere Allah-u Teala mülkün gerçek sahibinin kendisi olduğunu, o mülkü dilediğine verdiğini, dilediğinden de o mülkü geri aldığını, söküp aldığını söylemişti. Dilediğini aziz kılıp, dilediğinde zelil, aşağılık kıldığını, her şeyin onun elinde olduğunu, bütün hayrın sahibinin o olduğunu ve yine her şeye gücü yeten tek varlığın kendisi olduğunu buyurmuştur Rabbimiz. İşte bu ayetten hemen sonra gelen 27. ayette Allah-u Teala meseleyi daha müşahhas, daha gözle görülür, daha somut bir şeyle örneklendirir. Rabbimiz geceyi gündüze katmış, gündüzü de geceye katmıştır. İkisini peşi peşine birbirinin ardından getirmiştir. Gündüz ve gece tabii seyri içinde sürekli birbirini takip ettiği gibi bunların kendi içindeki süreleri de zamanla farklılık gösterir. Bazen geceler uzar, gündüzler kısalır. Bazen gündüzler uzar, geceler kısalır. Bu Allah'ın dünyanın yapısına, kuruluşuna koyduğu bir nizamdır. Mevsimlere, dünyanın dönüşüne, eksenine, farklı farklı açılara göre gündüz saatleri, gece saatleri değiştiği gibi dünyanın kendi özellikleri sebebiyle de en şişkin olduğu ekvator bölgesindeki gündüz gece vakitleriyle kutuplara yaklaştıkça gündüz ve gece vakitleri birbirinden farklılaşır. Rabbimiz bunu 1400 yıl önce bu kadar detayına, teferruatına girmeden bu ayet-i kerimeyi duyan, teknolojiden uzak o insanların idrakine uygun bir şekilde ifadelendirmiştir. Ama bu ayet kendi içinde o kadar çok hakikati ifade eder ki her dönemde, her anlayış, bilgi sahibi bu ayete bakarak farklı farklı manalar alabilir, farklı farklı zihin egzersizleri yapabilir. Bunu ayette geçtiği üzere gece ve gündüz olarak anlamak mümkün olduğu gibi karanlık ve aydınlık, zulümat ve nur olarak da anlamak mümkündür. Yani Rabbimiz dünya hayatında tarih boyunca farklı farklı dönemlerde karanlık dönemler yaratmış, onun peşi sıra bir nur, bir aydınlık dönemi gelmiştir. Ne nur, aydınlık bir teviye durmadan devam etmiş, ne de insanlık tarihi hep karanlıkla dolu olmuştur. Bazı dönemlerde zulüm tavan yapmış, insanlar o zulmün altında can çekişmiş, insanlık, bütün mahlukat bu zulümle inim inim inlemiştir. Bazen de insanlık semasında adalet güneşi doğmuş, bütün varlıklar kemiklerine kadar, iliklerine kadar bu güneşle ısınmışlardır. Bütün bunlar hayatın bir fena alemi olduğunu, fanilik alemi olduğunu gösterir. Hiçbir şey iman da, küfür de, hidayet de, dalalet de, zulüm de, adalet de, tek başına baki olmaz. Münavebe, nöbetleşme sistemi hayat üzere, tarih üzere, kader üzere kurulmuş ve böyle devam etmektedir. İnsanın ferdi hayatında da bu durum böyledir. İnsanın iç duyguları bazen imanın, takvanın, hidayetin, ahlakın, güzelliklerin meşheri olur. İnsan ruhunun hakimiyetini, Allah'ın yakınlığını bütün hücreleriyle hisseder. Bazen de şeytan ve nefis ona boyunduruğunu geçirir ve peşinden sürükler. Ama insanın iç dünyası da, toplumların gidişatı da zaman içindeki gece ve gündüzün birbirini takip etmesi de hep periyodiktir. Vakti gelince o biter, tam zıttı başlar. Tabii bu geçiş dönemlerinde, yani aydınlıktan karanlığa veya karanlıktan aydınlığa geçiş dönemlerinde, ara dönemlerde hava biraz bulanıktır, loştur. İnsanın dünyada nerede olduğunu, hadiselerin karanlığa doğru mu yoksa aydınlığa doğru mu sevk olunduğunu tayin etmesi, galebenin imana doğru mu küfre doğru olup olmadığını anlaması hususunda büyük bir ölçü verir. Eğer hayat, hadiseler, insanların tavırları imanın galebesine doğruysa, artık küfür nöbeti, zulüm nöbeti bitmişse, gün geçtikçe karanlığın hakimiyeti azalır, hava açılmaya, aydınlanmaya başlar. Elbette hava aydınlanırken de yavaş yavaş sağda solda bir takım karanlıkların bulunması, kasvetlerin bulunması normaldir. Biz hayata, hadiselere bakarken bu tarihi süreci, vetireyi takip ederiz. Deriz ki bundan 100 yıl önce Müslümanlar şu haldeydi, şimdi bu halde. Küfür eskiden şu şu imkanlara sahipti, şimdi onlardan mahrum kaldı. Demek ki nöbet imandan yana. O halde niyetimizi ihlasla tazeleriz, gücümüzü arttırırız, irademizi ortaya koyarız ve imanın galebesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf ederiz. Biliriz ki kapkaranlık bir dönemde elde ufacık bir mum pek çok yeri aydınlatabilir. Ufacık bir gayret küfrün zifiri karanlığında pek çok insana yol gösterebilir. Ama hafif açılmaya başladığında, artık karanlıkla aydınlık arasındayken tek başına bir mum çok fazla iş görmeyebilir. Hele bütün dünya aydınlanmışsa, artık gündüz gelmişse elimizde mumla gezmek tabiri caizse enayilik haline gelir. Bunu niye anlattım? Allah'a isyanın, Allah'a meydan okumanın gırla gittiği, her yerin küfür nişaneleriyle dolduğu, küfrün hakimiyetinin her yerde rahatça görüldüğü ortamlarda iman mücadelesi vermek, tevhid mücadelesi vermek zordur ama mükafatı çok büyüktür. Böyle bir dönemde imanı korumak, böyle bir dönemde farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak başlı başına büyük bir cesaret, kahramanlık, emek ve gayret ister. Bu dönemdeki bu ufacık ameller bile insana pek çok nasipler, pek çok imkanlar kazandırır. Ama küfrün zayıflayıp imanın güçlendiği, karanlığın azalıp aydınlığın arttığı zamanlarda insanların sadece iman etmeleri, sadece farzları yerine getirip haramlardan sakınmaları yetmez. Elbette bunlar işin temelidir. Fakat bunlara verilen mükafat, o kapkaranlık, zifiri karanlık zamanda verilen mükafatla aynı değildir. Eğer gün doğmuş, artık her yer aydınlanmışsa, Kur'ani ifadesiyle artık fetih gerçekleşmişse, İslam bütün yönleriyle hayata hakim olmuşsa, iyilik, güzellik, adalet her yerde hüküm sürmeye başlamışsa, o zaman kişinin iman ve farzlara riayeti, haramlardan uzak durması hiç yetmez. Daha fazla efor sarf etmesi, daha çok ibadet etmesi, daha çok hizmet etmesi gerekir ki karanlık döneminde yaptığı o hizmetlere denk olsun, ibadetlere denk olsun. Herkesin namaza gittiği, herkesin oruç tuttuğu, herkesin zekat verdiği bir dönemde bir insanın ben de zekat veriyorum demesi çok da bir şey ifade etmez. Evet, Allah katındaki sorumluluğu düşer ama artık daha başka şeyler yaparak ahiret heybesini doldurmaya çalışması gerekir. Öne çıkmak istiyorsa, Allah'ın rızasına erişmek istiyorsa artık en asgari şeyleri yapmakla yetinemez. O halde gerek coğrafi olarak, gerek insanlık ve toplum tarihi açısından, gerekse ferdi açıdan insanın bulunduğu ortama, bulunduğu şartlara göre hareketlerini değerlendirmesi, amellerini kontrol etmesi ve bilhassa mahrumiyet zamanlarında, sıkıntı, mihnet günlerinde kulluğa dört elle sarılması gerekir. Çünkü böyle zamanlarda kazanılan mükafat, her şeyin süt liman olduğu, her şeyin rayına girdiği bir dönemde kazanılan mükafatla bir değildir. Ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy buyurmakta. Yani ey Rabbim, sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Bu da yine hepimizin gördüğü, müşahede ettiği bir vaka. Müşahhas, somut örneklerle dolu. Rabbimiz ölü görünen topraktan filizi bitiriyor. Ölü görünen bir tohumdan bir bitkiyi, bir ağacı çıkartıyor. Yine o ağaçtan, o başaktan bir taneyi, bir tohumu çıkartıyor ki o tohum kendi başına ölü gibi. Rabbimiz ölü topraktan nasıl diri varlıkları çıkartıyorsa, bitkiyi, o bitkiyi yiyen hayvanı canlı kılıyorsa, aynı bunun gibi ölümden sonra da topraktan insanı çıkartacak, ölüden canlıyı diriltecektir. Yine bugün konuştuğumuz, görüştüğümüz, beraberce gülüp eğlendiğimiz insan nasıl yarın ölebiliyorsa, canlı içinden ruh çekilince cansız hale gelebiliyorsa ve artık bir daha tekrar canlanamıyorsa, işte bunun gibi de Rabbimiz canlıdan ölüyü çıkartır. Rabbimiz öyle bir nizam kurmuştur ki, daneden başağı, başaktan daneyi, çekirdekten ağacı, ağaçtan çekirdeği, meniden canlı organizmayı, canlı organizmadan meniyi, yumurtadan kuşu, kuştan yumurtayı çıkarır. Bu, maddi hayatta böyle olduğu gibi, manevi hayatta da böyledir. Rabbimiz, kötülükten kötüden iyiyi, iyiden kötüyü, kafirden mümini, müminden kafiri, alimden cahili, cahilden de alimi çıkarır. Kokuşmuş, ahlakta tefessüh etmiş, yok olmuş, çürümüş toplumlardan peygamberleri çıkartan, salih insanları çıkartan Rabbimiz, bazen imtihan gereği o peygamberlerin neslinden zalimleri, kafirleri de çıkarmıştır. Hazreti Nuh 950 yıl hidayete çağırdığı kavminden küçücük bir topluluğun imana ermesiyle mükafatlandırılmış sadece, ama o yüce peygamberin evladı, öz evladı küfür olarak kalmış, kafir olarak ölmeyi tercih etmiştir. O halde Rabbimiz her şeye muktedirdir. Geçmiş toplumlarda da, daha önceki ümmetlerde de Rabbimiz fasıklar içinden peygamberleri çıkarmış, peygamberlerin neslinden fasık, zalim, kafir topluluklar ortaya çıkmıştır. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatları olarak, bir peygamberin çocukları olarak mümin olmamız gerekirdi. Fakat Adem'in evlatları arasında mümini de var, kafiri de var. O halde diriden ölü, ölüden diri çıkar, çıkabilir. Rabbimiz mülkün sahibi olduğu gibi geceyi gündüze, gündüzü geceye kattığı gibi ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkartır, çıkartmaya kadirdir. O hikmetinden sual olmayacak en hakim, ilmi her şeyi kuşatmış el-alimdir. Ve ayet-i kerimedeki son kısımla devam edelim. Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hesab. Sen dilediğin kimseyi de hesapsız rızıklandırırız. Dilediğine karanlığı, dilediğine nuru verirsin. Dilediğini gönül aleminde diriltir, dilediğini gönül aleminde öldürürsün. Ölmüş, kurumuş, taş kesilmiş gönüllerden hidayet şelaleleri çıkartır, değişik değişik bitkiler inbat edersin. Ve sen dilediğin kulunu dilediğin şekilde rızıklandırır ve dilediğin kişiyi de rızkından mahrum bırakırsın. Peygamberlik bir rızıktır. İlim bir rızıktır. Sağlık, gençlik, afiyet bir rızıktır. Mal, mülk, servet bir rızıktır. İktidar bir rızıktır. Bütün bunlar Allah'ın lütfudur, ikramıdır. O, dilediği kulunu nimetleriyle perverde kılarken, dilediğini kulunu da bu nimetlerden mahrum bırakır. O halde kula düşen, geçen haftalarda da söylediğimiz üzere, nimete eriştiğinde şükretmek, nimetten mahrum kaldığında sabretmektir. Allah'ın takdirine, kaderine boyun eğmek, ona bütün kalbiyle, bütün bedeniyle, iradi olarak, bilerek, isteyerek, gönüllü bir şekilde teslim olmaktır. Biz isteyerek teslim olmasak da zaten Allah hükmünü icra edecek, bütün mülkün sahibi olarak, rızkın tek sahibi olarak, her şeyi var edip yok etme gücünün tek sahibi olarak hükmünü icra edecektir. Dilesek de dilemesek de, istesek de istemesek de Allah nasıl istiyorsa öyle hükmedecek, öyle idare edecektir. Mühim olan başımıza gelen hadiselere bütün gönlümüzle, irademizle teslim olmak ve bu hadisat içinde, bu kader içinde Allah'ın muradını görüp ona teslim olmaya çalışmaktır. İşte insan ne kadar dik başlık ederse etsin, ne kadar Allah'a, onun takdirine itiraz ederse etsin, yine Allah'ın dediği olur. İnsanın kendi kendine feryadü figanı adeta bir duvara toslaması gibidir. Ne kadar gayret gösterirse göstersin, ne kadar kendini perişan ederse etsin, Allah'ın koymuş olduğu sınırların dışına çıkamaz ve o kaderin kalın duvarlarına toslar durur. O yüzden cüz'i irademizi hiçbir zaman değiştiremeyeceğimiz şeylerle meşgul etmemek, kendimizi bu hususta perişan etmeye çalışmamak gerekir. Ben nerede doğdum? Benim annem babam kimdir? Benim milletim, ırkım nedir? Benim doğduğum zaman dilimi nedir? Bunlar Allah'ın takdiridir. Bunları değiştiremeyeceğimiz için kendimizi bunlarla perişan etmeye, bunlara isyan etmeye gerek yoktur. Mühim olan Allah'ın verdiği o imkanlar içinde, o varlık ve yokluk çerçevesinde ne yaptığımız, gücümüzü nereye sarf ettiğimiz, irademizi hangi hususa yönlendirdiğimizdir. Rabbimiz de bizi bundan hesaba çekecektir. Yoksa gücümüzün yetmediği hususlarda bir mesuliyetimiz yoktur. Herkes sahip olduğu ve sahip olmadığı imkanlar ve imkansızlıklar içinde nasıl yaşadığı hususunda Allah'a hesap verecektir. Vesselam. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifte devam edelim. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu an an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Eftalul cihadi kelimetu addin inde sultanin caiz. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'un Melahim, Tirmizi'nin Fiten babında yer alır. Ayrıca Nesai ve İbn-i Mace de benzer bir rivayeti nakletmişlerdir. Muhterem dinleyicilerim, idare, yönetim, iktidar insanın beyni gibidir. İnsan beyni nasılsa, neye karar verirse, vücut da, vücudun organları, azaları da o beynin kararını gerçekleştirir. Eğer iktidar adil kimselerin elindeyse, yöneten kimse hakka, adalete, vicdana, akla, mantığa uygun hareket ediyorsa, bütün halk, bütün teba yönetilenler huzur ve mutluluk içinde yaşarlar. Ama idare zalimin eline geçmişse, o zalim kendisine zarar verdiği gibi çevresine ve yönettiği kimselere de zarar verir. Hatta zalim sadece kendi yönettiği ülkeye değil, o zulmü, aşırılığı sebebiyle etrafındaki komşu ülkelere veya uzaktaki elinin erişebildiği, gücünün yettiği yerlere de zarar verir. Zalimin idaresiyle insanlar zarar gördüğü gibi, bitkiler, hayvanlar, diğer canlılar da zarar görür. Hatta zalim, cansız varlıkların da dağın, taşın, suyun, havanın kimyasını bozacak, onun şeklini, nizamını bozacak hamleleriyle kainata, tabiata da zarar verir. İşte böyle bir zalim idarenin, böyle bir zalim iktidarın, haktan, adaletten, insaftan uzaklaşmış kimsenin karşısına çıkıp onun zulmünü hatırlatmak, yanlışını göstermek büyük bir cesarettir, büyük bir cihattır. Çünkü böyle bir zulme meydan okumak sonu çoğunlukla ölümle veya büyük cezalarla biten bir akıbettir. İnsanlar zalim bir idarenin, her türlü kötülüğü yapabilecek bir kimsenin, bir otoritenin karşısına çıkıp yanlışlarını söylemeye cesaret edemezler. Böylece o zalim idare gittikçe güçlenir, despotlaşır ve zulmü katlanır. Ama onun zulmüne, her türlü baskı ve otoritesine karşı meydan okurcasına doğruyu söyleyen kimse, eğer iyi bir zamanına, eşref saatine denk gelmişse, o zalimi ikna edebilir, onun zulmünü engelleyebilir veya sınırlayabilir. Bu da pek çok insanın hayatının kurtulmasına, pek çok zulmün önüne geçilmesine sebep olur. İşte bu sebeple sonunda büyük bir ceza, büyük bir bedel olmasına rağmen zalim idarecinin karşısına çıkıp doğruyu, hakkı söylemek büyük cihat kabul edilmiştir. Bunun bir başka yönü de şudur. İdareci dediğimiz gibi insanın beyni mesabesindedir. Bütün ülkenin gidişatı o idarecinin verdiği kararlarla iyiye veya kötüye gider. O halde belki bir başka cihat şekli de iyi idarecilerin yanında bulunup onlara hakkı, hayrı, doğruyu göstermektir. Bunu bir menfaat için değil, dünyevi bir makam, mevki için değil, bilakis ahirette o idarecinin de kurtuluşu için yapmak gerekir. Salih insanlar, hakkı gören, adaleti bilen insanlar, iktidardan, idareden uzak dururlarsa, ona en küçük bir hayrı söylemekten çekinirler, en küçük bir yanlışında onu ikaz etmekten uzak dururlarsa, bu hem idarecinin aleyhinedir, hem o ilim sahibinin aleyhinedir, hem de halkın aleyhinedir. O halde tersinden bakacak olursak hadis-i şerife, insanlar salih idarecilerin, hayırlı idarecilerin etrafında olmalı, onlara iyiliği emredip kötülükten onları uzaklaştırmaya çalışmalı. Zalim, cahil veya kafir idarelere karşı da hakkı, hayrı söyleyecek mücahitlerin bulunması gerekir. Bu, yani hakkı söyleme vazifesi öncelikle ilim sahiplerine verilmiş bir vazifedir. Onlar hakkı, hayrı, doğruyu, adil olanı bildikleri için idareye gelip bunları söylemeli, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamalı ve herhangi bir dünyevi makam, mevki, servet uğruna hakkı gizlememeli, ketmetmemelidirler. Eğer idareci adil olursa, eğer alimler, hakimler hakkı ikame etmede, adaleti yerine getirmede, doğruyu söylemekte sadece Allah'tan korkarlarsa, o zaman o toplum huzur içinde idare edilir, yönetilir. Yok, idare zalim olur, alimler korkak, pısırık olur, İdarenin etrafında cahil insanlar peyda olursa ve onlar da her zulmünü alkışlamaya başlarsa, o zalim idarecinin halk da perişan olur. Rabbimiz böyle bir akıbetten bütün insanlığı, bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Cihat sadece düşmanla karşı karşıya gelip silah kullanmak değildir. Cihadın kötülükleri azaltmak, iyilikleri arttırmak fonksiyonu vardır. Bu manada ilim ehli ilmiyle, iktidar sahibi gücüyle, imkanıyla, servet sahibi malıyla, mülküyle, herkes sahip olduğu her türlü imkanla, nimetle iyiliği arttırmalı, kötülüğü azaltmaya çalışmalıdır. Şayet bu olmazsa, geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi, Allah'ın azabı yaklaşır, o topluma, o insana Allah'ın azabı müstahak olur. O azap geldikten sonra, gelip çattıktan sonra da artık yalvarma, yakarma, dua, niyaz bir fayda vermez. Toplumun her kesimi üzerine düşeni yapmalı ve böylece huzurun gerçekleşmesi için, mutluluğun, saadetin yaygınlaşması için herkes örtünün bir ucundan tutmalı, sorumluluktan kaçmamalıdır. Muhterem dinleyicilerim, Ehlullah'ın, Allah dostlarının sözlerinde hikmet var, ibret var. Onlar yaşadıkları hayatın tercümesini, özetini bu sözlere sığdırmışlar. Onların gönüllerinden süzülen, bütün bir hayatlarının semeresi halinde olan sözleri çok kıymetli mücevherler gibidir. İnsanın kalbini aydınlatır, ruhunu dinlendirir, ufkunu açar. Biz de bugün Allah dostlarından bir tanesinin, Hamdun Kassar'ın şu sözünü, şu nasihatini sizinle paylaşmış olalım. Sufilerle sohbet ediniz, arkadaşlık yapınız. Çünkü çirkin bir şey işleyenler için onlar katında türlü türlü mazeretler vardır. Senin günahına rağmen seni günah içinde bırakmazlar. Güzel bir şeyin de onların yanında fazla bir değeri olmadığından, bir iyi davranıştan dolayı sana aşırı değer verip hataya düşmene sebep olmazlar. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten çok hikmetli, çok ibretli bir söz. Sufi denilen kimseler Allah'a yaklaşma yolunu seçmiş, Allah'ı kendisine dost kabul etmiş, onun rızasını tek gaye haline getirmiş kimseler. İşte böyle kimselerle sohbet ediniz, böyle kimselerle yarenlik ediniz, arkadaş olunuz. Çünkü siz hata işleyen, günah işleyen, kusurlara batmış kimseler olsanız da onlar çeşitli mazeretler sürer, sizin eksiklerinizi, yanlışlarınızı görmezden gelir, sizi dışlayıp kendi günah bataklığınıza terk etmezler. Günahkâra değil, günaha düşman olurlar. Sizi olduğunuz gibi kabul edip günahlarınızdan sizi arındırmaya çalışırlar. Bir de kalbinde merhamet olmayan, Allah korkusu olmayan, İslam'ın ahlakı, İslam'ın güzel yüzü yerleşmemiş olan insanlar, adı Müslüman da olsa, en küçük bir hatasında bir insanı silip atarlar. O insanın Allah katındaki şerefini, makamını görmezden gelirler. En küçük bir hatada onu defterden silip atarlar. Böyle bir davranış şekli o insanın daha çok günaha batmasına, kötü arkadaşlara, kötü çevrelere düşmesine sebep olur. O halde sufi meşrepli insanlar etrafında çeşitli günahkar kimseler bulunsa da onların hatasını azaltmaya, günahını azaltmaya gayret gösterirler. Kişileri hataları sebebiyle dışlayıp kendilerinden uzaklaştırmazlar. Onların iyi taraflarına bakıp onları yakalamaya, onların damarlarına girmeye, kalplerindeki ruhaniyeti, maneviyatı arttırmaya çalışırlar. Sözün, nasihatin ikinci kısmında da sufilerin bir başka özelliği nakledilir. Güzel bir şeyin de onların yanında fazla bir değeri olmadığından bir iyi davranıştan dolayı sana aşırı değer verip hataya düşmene sebep olmazlar. Allah'a yaklaşmayı hayatının gayesi haline getiren insan salih amellere doymaz. Allah'ın nimetlerini her an düşünür ve kendi yaptıklarını mizana koyduğunda bunun çok az olduğunu, yetersiz olduğunu görerek daha fazla hayırlara koşar. Bu sebeple de her anını daha güzel nasıl geçireceği hususunda dikkatli, uyanık ve gayret içinde geçirir. İşte böyle bir insana yarenlik eden, onun bu güzel hasretini, iyilikler, salih ameller peşinde koşmasını görerek onu örnek alır, onun gibi olmaya çalışır. Belki o salih zat 100 tane güzel iş yapıyorsa, onun peşine düşen, onunla birlikte olmaya çalışan 100 tane yapamasa da 10 tane yapar. Ama en azından 80-90 tane kötülükten uzaklaşmış olur. Hem kötülükten uzaklaşır, hem de kendi içinde bir merhale kat ederek salih amellere yönelir. Bu noktada kötüler içinde yaşayan insan bazen bir tane iyilik yapınca ben ne oldum delisi olmaya başlar. Ufacık bir ameli kendi gözünde de çevresinin gözünde de o kadar büyür, o kadar büyür ki kendisinin yaptığı kötülükleri görmezden gelir, o tek iyiliğine, tek güzelliğine odaklanır. Bu da onun ayağa kaymasına ve Allah'ın rahmetine aşırı güvenmesine yol açar. Şeytanın insana yaklaşma şekillerinden bir tanesi de işte bu şekilde amellerini ona süslemesidir. Şeytan kötü amellerini insanın kendisine güzel gösterir. Bir de iyi amellerinde gereğinden fazla şişirip büyüterek o insanda tatmin hali oluşturur ve ben zaten çok iyilikler yapan birisiyim diyerek gurur, kibir gibi menfi hasletlerin yanında Allah'a minnet etme gibi kötü bir hasreti de doğurur. İnsan çevresindeki kötülüklerin yaygınlaşmış olduğuna bakarak Allah'ın ona olan nimetini görmezden gelir ve bu kadar insan şu kötülüğü işlerken ben şunu yaptım, demek ki benden daha iyi insan yok diyerek kendi kendini avutur. Halbuki Allah her insanı huzuruna tek tek çağıracak, ona vermiş olduğu nimetleri tek tek gösterecek ve karşılığında ne yaptığını da tek tek hesaba çekecektir. O halde insanın algılarının değişmesi için yaptığı iyiliklere ve kötülüklere bakış tarzının değişmesi için çevresinin değişmesi, salih insanlarla beraber olması çok önemlidir. O salih zatlar günahların büyüklüğünü, günahların akıbetini insana hatırlattığı gibi iyiliklerin, salih amellerin de yetersiz kalışını insana canlı bir örnek olarak hatırlatırlar. O yüzden salihlerle beraber olan gitgide salih hale gelir, kötülerle, fasıklarla beraber bulunan da gitgide onların halini alır, onların boyasına boyanır. Rabbimiz bu dünyada da, öbür dünyada da bizi nimet verdiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salih ve sadık kullarının arasından ayırmasın. Bizi onlarla hem bu dünyada hem de ahirette yoldaş eylesin, hemdem eylesin. Muhterem dinleyicilerim, bugün de programımızı burada neticelendirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.